Orta Çağ ne kadar karanlıktı? Orta Çağ'ın en ehemmiyetli hadiselerinden biri Müslümanlığın doğuşudur. Bu sebeple Müslümanlar Orta Çağ'ı hiç de karanlık bir çağ olarak görmez. Bilim adamları pragmatik sebeplerle bilgiyi sınıflandırmayı sever. Tarihi de muhtelif kıstaslara göre muhtelif devrelere ayırmak adet olmuştur. Buna göre Garbi Roma İmparatorluğu'nun barbarlar eliyle yıkıldığı 476'dan sonraki bin yıla Orta Çağ, Kuruni Vüsta demişlerdir. Orta Çağ'ın sonu ise ihtilaflıdır. Şarki Roma'nın Hristiyan alemini şok eden yıkılışı 1453, büyük coğrafi keşiflerle Atlas Okyanusu merkezli yeni dünya ekonomisini doğuran Amerika'nın keşfi 1492, İnsanı, parayı ve ulus devletleri doğuran Protestanlık reformu 1517, Orta Çağ'ı bitiren tarihler kabul edilmiştir. Orta Çağlılık kompleksi. Bu devrin insanlarında şüphesiz ki bir Orta Çağlılık telakkisi yoktu. 12. 13. asır gibi geç tarihte bile Petrarca gibi yalnızca birkaç entelektüel kötü bir zamanda yaşadıklarını düşünüyordu. Roma'nın çöküşüyle üzerlerine inen karanlığın, Roma'nın kendisini tanıyıp özüne dönmeye başlamasıyla kalkabileceğine inanırdı. Sonraki İtalyan hümanistleri de medeniyetin beşiği olarak Antik Yunan ve Roma'yı kabul eder, o emsalsiz parlaklık ile kendi rönesansları, yeniden doğuşları arasındaki devreyi ortadaki çağ diye hor görürdü. Nihayet 18. asırda Jakob Keller isimli Alman bilgin, Rönesans evveli için Latince medium aevum tabirini kullanarak çoğu okumuş kişinin paylaştığı özlü bir formüle döktü. Orta Çağ'ın hor görülmesi bununla bitmedi. Aydınlanma Çağı filozoflarından başka meşhur İngiliz tarihçi Edward Gibbon ve liberal iktisatçı Adam Smith gibilerle de devam etti. Bunlar temsil ettikleri burjuva sınıfının adım adım Orta Çağ'ın bağrında teşekkül ettikten sonra bu çağı yıkmaya giriştiğinin sanki farkında değillerdi. İnkılapçı bir devrin nesli oldukları için Orta Çağ'ı inkar ettiler. Tarihsiz halklar. Bu sebeple bu zamana kadar Orta Çağ denildi mi akla karanlık, kasvetli ve boğucu manzaralar gelmeye başladı. Orta Çağ karanlığı ve Orta Çağ zihniyeti birer tabir oldu. Öyle ki Orta Çağ bir mevzuyu ilmi ve ciddi bir tetkike tabi tutmaktan aciz, siyah ve beyazdan başka renk tanımayan, hakikati aramak yerine ideolojilerini beslemek derdindeki kişilerin iç yüzünü ortaya çıkaran bir kıstas haline geldi. Kapitalizmin inkişafıyla öne geçen Avrupa medeniyetinin yeni dünya sisteminin merkezine oturması şuurlara da aksetti. 19. asırda yeryüzünün sömürgeleştirilmiş ya da sömürgeleştirilmenin eşiğindeki ülkeleri tarihsiz halklar olarak gören Garp merkezli bir tarih ilmi doğdu. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ tarifleri hep bu çerçevede meydana getirildi. İkinci Cihan Harbi'nden sonra sömürgeciliğin yıkılması veya renk değiştirmesi, Garp hegemonyasının tarihsizleştirdiği halkların kendi tarihlerini keşfinin de önünü açtı. Bu kapıdan geçen çağdaş sosyoekonomik tarihçilik, antropoloji ve sosyoloji, Akdeniz Havzası'ndan farklı olarak köreci imalat tarzının ön planda olduğu bir devrin belki hiç yaşanmadığı Asya'da ilk çağ, orta çağ tefrikinin bambaşka bir tarzda ele alınması lazım geldiğini ortaya koydu. Aydınlığın tohumları. Orta Çağ'ın bariz hususiyeti, feodalite ve iyice bölünmüş siyasi otorite, ziraate dayalı bir ekonomi ve tek gerçek zenginlik kaynağı olan toprağı elinde bulunduran bir asker, asiller sınıfı ile toprağı işleyen köleleştirilmiş bir köylü sınıfından teşekkül cemiyet, kilisenin ve dini ritüellerin hayatın her safhasına hakim olduğu bir sistemdir. Bütün menfi tasvirlere rağmen Orta Çağ çok büyük sosyal, politik, kültürel ve estetik değişikliklerin ağır ağır biriktiği, hümanizma ile Rönesans'ı ortaya çıkaran büyük dönüşümün tohumlarının atıldığı bir devredir. Batı Avrupa'da feodalizmin başlangıçta büyük bir zayıflık gibi görünen ademi merkeziyetçi yapısının zamanla üstünlüğe dönüştüğü görülür. 11. 12. asırdan sonra istihsal fazlalığıyla beslenerek canlanan şehirler kapitalizmin doğuşuna beşik oldu. Bu maddi inkişaflar 12. 13. asırlarda gotik sanatla ifadesini bulan yüksek ortaçağ kültürünü meydana getirdi. Nihayet kilise dogmalarına karşı doğan fikri reaksiyon hümanizma ve Rönesans'ı doğurdu. Orta Çağ'ın en mühim hadisesi. İnsanlık tarihinde parlak bir sayfa teşkil eden Akdeniz Roma medeniyeti şarktan gelen barbar kabileleri tarafından ortadan kaldırıldı. Avrupa'yı kasıp kavuran bu güruh, geçtikleri yerdeki medeniyet eserlerini silip süpürdü. Hamamdan çıkmayan Roma'nın mirasına heladan bir haber varisler çöreklendi. Avrupa bu devrin başlarında hakiki bir karanlığa gömüldü. Avrupa'nın bu karanlıktan çıkması ve Orta Çağ'ında karanlık çağ şaibesinden kurtulması yine şarktan ama biraz daha uzaktan gelen güçlü bir ışık sayesinde oldu. Avrupa'nın bu vaziyetine mukabil bilhassa yakın şarktan gerek sanat gerek ilim en yüksek seviyesine erişmiş bulunuyordu. Antik çağda Yunan ve Roma'daki üstünlük Orta Çağ'da Araplara geçmişti. Orta Çağ'ın en ehemmiyetli hadiselerinden biri Müslümanlığın doğuşudur. Bu sebeple Müslümanlar Orta Çağ'ı karanlık değil, apaydınlık bir çağ olarak görürler. Yepyeni bir din şemsiyesi altında birleşen Müslümanlar kurdukları imparatorluk vasıtasıyla bu kültürün yayılmasını temin etti. Kitlelerin bu yeni dine girişiyle bir Müslüman milleti ve medeniyeti ortaya çıktı. Afrika'nın kuzeyinden dolaşıp İspanya ve Sicilya'ya çıkarak bu medeniyeti Avrupa'ya sokmaya muvaffak oldular. Orta Çağ'da İslam aliminde yaşamış din ve fen alimi, hakim, sanatkar, tarihçi vesaire sayısı aynı çağda Avrupa'dakilerle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Altın Çağ. Bu medeniyet tek başına Arapların eseri olmayıp Çin, Hint ve İran kültürünün de sentezidir. Kağıttan matbaaya, baruttan saate kadar nice buluşlar Araplar vasıtasıyla Avrupa'ya geçti. En mühimi serbest düşüncenin filizlendiği üniversiteyi Araplardan öğrendiler ve sahiplendiler. Orta Çağ Avrupa için karanlık olabilir. Ancak o çağda şarkta medeniyetin altın çağını yaşayanlar için ilim, fen ve serbest düşünce en ileri seviyedeydi. Tenkidi fikir ve tabiata objektif bakış, Müslüman alimler sayesinde Endülüs ve Sicilya'daki İslam üniversiteleri vasıtasıyla bu çağda Avrupa'yı uyandırıp aydınlattı. Papa Silvester, Avrupa'nın ilk üniversitesi olan Kurtuba Üniversitesi'nde okumuştu. Çok verimli bir ilmi ve estetik hareketin Rönesans'ın zuhuruna öncülük etti. Bununla eksik kalan nice buluş, Haçlı seferleri vasıtasıyla Avrupa'ya sirayet etti. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Moğol istilası Şark'ın yıldızını söndürürken Garb'ın yıldızı parlamaya devam etti. Bütün harplere, sari hastalıklara, ekonomik sefalete rağmen Orta Çağ, çeşitli ilmi, felsefi, sosyal ve estetik cereyanların yeşerdiği cıvıl cıvıl ışıl ışıl bir çağ oldu. Fransız yazar Gustave Cohen, 1879-1958 La Grande Clarté du Moyen Âge, Orta Çağ'ın Büyük Aydınlığı eserinde bunu canlı bir şekilde tasvir eder. Orta Çağ'ın En Büyük Keşfi. Bugün bile ballandıra ballandıra anlatılan ve insanlığın en büyük adımlarından biri kabul edilen aydınlık ve parlak Rönesans'ın durup dururken ortaya çıkmadığı düşünülecek olursa, Orta Çağ'ın pek de karanlık bir devir olmadığı anlaşılır. Orta Çağ, sivri tonozdan ticari senetlere, diyalektikten astronomiye kadar çok çeşitli ve ehemmiyetli buluşların ve ilerlemelerin cereyan ettiği bir devirdir. Yıllar evvel akademik camiada medeniyete damgasını vuran en ehemmiyetli ilmi inkişaf veya buluş nedir sualine hemen herkes üniversitelerin ortaya çıkışı cevabını vermiştir. Orta Çağ'ın en büyük keşfi üniversitenin kuruluşudur. Üniversitelerin kuruluşu ile ampirik bilgiler sınıflandırıldı. Böylece bilgi ilim halini aldı. Şu halde modern manada ilim Orta Çağ'da doğdu. Antik çağda doğru bilgi arayışı yerini doğru davranış arayışına bıraktığı için belki ilmi faaliyetler biraz yavaşlamıştır ama asla durmamıştır. Antik Yunan'ın bilgi birikimi bilhassa quadrivium, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik dersleri mekteplerde okutulmuş ve öğretilmiştir. Filmlerdeki Orta Çağ. Orta Çağ denilince herkesin aklına filmlerde görüldüğü gibi pis, vahşi, hastalıklı, rezil ve cahil insanların yaşadığı bir dekor gelir. Halbuki Bologna, Pavia, Oxford, Cambridge gibi üniversiteler, Thomas Aquinas, Roger Bacon, Dante gibi filozoflar bu çağın mahsulüdür. Orta Çağ'daki vahşet 20. asırdaki iki cihan harbinde yaşanan vahşetten fazla değildir ve bu çağda din yüzünden yaşanan mücadeleler insanlık tarihini kana boyayan nefsani harplerin %1'ini teşkil etmez. Evet, insanlara hayatı kolaylaştıran teknoloji yoktu ama bu mutluluğa mani teşkil etmiyordu. Bugün medeni ülkelerde bile politik, ekonomik ve sosyal baskı altında yaşamak kolay değilken Orta Çağ köylüsünün daha az rahat yaşadığını söylemek söz götürür. Köylüler o zaman da eğlenmesini, kendine vakit ayırmasını biliyordu. Herkesin elle yemediğini müzelerde Orta Çağ'dan kalma çatal kaşıklar ispat eder. Yıkanmayan insanların ortalaması bugünkünden fazla değildi. Bir Orta Çağ Fransız atasözü şöyle der: avlanmak, oynamak, yıkanmak, içmek, işte hayat. Zaman zaman kıtlık ve sari hastalık elbette yaşanıyordu ama tarihin her devrindeki kadardı. İnsanların ömür ortalaması şimdiki kadar uzun değildi ama bariyeri aşıp uzun yaşayanlar bir yana, kısa ömürlerinde çok iş yapıp tarihe geçenler de az değildi. Kilise otoriterdi ama nice buluşlar ve serbest düşünceler de kilise ve manastırların karanlık dehlizlerinden yeşermiştir. Cemiyetteki en kültürlü, en maharetli ve en serbest fikirli kişiler din adamlarıdır. Son asırda cumhuriyetçiler ilimden sanata, masaldan filme kadar her şeye hakim olup monarşinin sembollerini aşağı, aristokratları zalim ve egoist gösterdiği gibi pozitivistler de Orta Çağ'ı böyle tasvir etmiş, geniş halk kitleleri film ve romanlarda gördüklerini tarihi hakikat zannederek karanlık ve ürkütücü bir Orta Çağ tasavvuru meydana gelmiştir. Gözlerinin önünde Müslümanların şimdiki hali bulunduğu için Garplılar Orta Çağ İslam medeniyetinin, Garp medeniyetinin en esaslı amili olduğunu tasavvur etmekte güçlük çeker.